Ayrım 9.
Sayfa 95. Biz 4 kişi 2 oda bir verandada yaşarken Fräulein von Osterloh adını almış mıydım? Tek başına 3 odayı kiralamıştı. Kiralamış gibi bir hali de yoktu. Malikanenin ikinci katında kasap Hans savaşta Alman ordusunda çarpışmış ve ailesine selam vermeye gönül indirmeyerek herkesten uzakta, herkese enik onu mesafeli, ancak babam ve tante Hilde ile o da bazen bir iki kelime konuşmaya gönül indirerek yaşıyordu. Günler geçer, Fräulein'i kimse görmezdi. Sonra bir akşam vakti bahçede belirir, gökyüzünün kararmasını beklerdi. Sanki ilk yıldızı görmek istiyordu. İlk yıldız her zaman çoban yıldızı değildir. Kır saçları daima dümdüz arkaya taralıydı. Sırtında yaz kış beyaz ipek bluzlar, kışları gri yün hırka, yazları ince kumaştan gri yelek, yaz kış siyaha çalar kül rengi eteklikler. Büyük safir yüzüğü daima sol elinin orta parmağında. Kalın ökçeli ayakkabıları yine siyaha çalar kül rengi. Bütün makyajı hafif bir pudra. Gözleri kimi zaman hafif bir hüzünle, kimi zaman sevinçle sisleniyor, ışıldıyor. Fräulein von Osterloh'u bunca yıl sonra bile unutamıyorum. Zaten o gözler unutturmaz. Maviye çalan gözler aslında gridir. Ya da tam tersi. Opal beneklerin kıvıldaştığı mavi gözler. Gün ışığında bazen öylesine buz mavisine dönüşür ki, Fräulein von Osterloh'la göz göze gelemezsiniz. Buz mavisi yakar. Fräulein çoktan hayal ülkesine dalıp gitmiştir, sizi görmez. Israrla gökyüzüne bakmaktadır. Bazen de iri göz bebekleri bol güneşli açık denizlerin mavisini kuşanır. Fräulein von Osterloh o zaman hayal ülkesinden geri döner. Büyük yolculuğunun verdiği iyimserlikle dünyayı seyreder. Gözleri beni korkutuyor. Annem böyle söyler ve gülerdi. Söylediğine pişman olmuş gibi. Fräulein yeni yetmeliğinde İstanbul'a gelmiş, payitaht İstanbul'a. Doğuya uzun bir geziymiş. Babamın hesaplaması, tarihlendirmesiyle Sultan Reşat devri. Fräulein annesiyle birlikte mevlüt dinlemiş. Konakta. Fakat konağın kimin konağı olduğunu çıkaramıyor. Semti de unutmuş. Yalnızca mevlüt kalmış aklında. Bir de konaktaki görkem, hayal meyal. Sesi alabildiğine dokunaklı bir kadın okuyormuş mevlüdü. Öd ağaçları, buhurlar yakılmış, şerbet ikram edilmiş. Sonra konaktan ayrılırlarken Fräulein'le annesine beyaz külahlarda şekerler verilmiş. Bu şekerler renk renkmiş, mücevher gibi ışıldak. Konağın semtini hatırlamayan Fräulein von Osterloh, Beyoğlu'nu hatırlıyor ve bomboş Beyoğlu sırtlarından İstanbul'u seyredişlerini gözünün önüne getirebiliyordu. Şehrin manzarası büyüleyiciymiş. Liman gemilerle, çeşit çeşit kayıklar, mavnalar, yelkenlilerle dolup taşıyormuş. Göz bunlara kapılıp gitmişken, karşıda Üsküdar, matemli servileriyle sizin ruhunuzu dinlenişe çağırıyormuş. Fräulein ve annesi o gün çok uzaklardaki gümüşten bir hayali andıran Olimpos Dağı'nı bile görmüşler. Fräulein von Osterloh İstanbul hatıralarını ağaç hendan dönerken ona veda etmeye gittiğimizde anlatmıştı. Ondan biraz daha söz açmak istiyorum. Veda ziyaretimizden epey önce Fräulein beni odasına çağırdı. Yağmurlu günde üst katın vişne çürüğü halı döşeli koridorunda dolaşıyordum. Çocukluk oyunlarımdan biri. Uçtaki pencereye kadar gidiyor, güz yağmurunun cama çarpışını seyrediyordum. Fräulein von Osterloh'un kapısı açıldı. Kapıda durdu ve beni gördü. Almanca çat pat bir şeyler konuşabiliyordum, çocuk dili. Bununla birlikte biz Fräulein'le konuşmadık. Tek bir kelime olsun. Bana çay ve üzümlü kek ikram etti. Çocuk değilmişim gibi davranıyordu ve gözlerimiz çoktan konuşmaya başlamıştı. Resimlerle, pek çok resimle bezenmiş bir kitap gösterdi. Yaprakları ağır ağır çevirdi. Resimlerde hep çiçekler, vazolarda buketler, meyve resimleri. Göğsü beyaz, başı ve kanatları mavi bir kuş. Ortasından kesilmiş, kavuna tünemiş, yapraklı küçük üzüm salkımını gagasında tutuyor. Büyük gümüş tepside pembe kirazlar, şeftaliler, haşhaşı andırır başka meyveler. Bir resimde baygın düşmüş güller, tek bir kasım patı, mavi haseki külleri, yasemenler ve renk renk yıldız çiçekleri porselen kupada duruyor. Porselen kupanın göbeğinde de madalyon içinde yine çiçek resimleri. Onlar artık ne çiçeği olduğu anlaşılamayan çiçekler. Aynı resimde iki kelebek, aynı resimde kabuğu kırılmış, dökülüp saçılmış ceviz. Sonra diğer bir resim vardı ki onun vazosu lacivert kristaldendi. Lacivert kristali saydam kristal madalyonlar çeviriyordu. Biri konca üç pembe gül, yapraklar, yapraklar, canlılığını yitirmiş eflatun ve sarı hercai menekşe. Bir yaprağın ucunda küçücük ve çok zarif uğur böceği. Şu resimde ise hasır sepetten beyaz ve pembe kuzgun kılıçlar fışkırıyordu. Besbelli az önce kesilmişlerdi. Uzun kıvrık yapraklarında saplarda toprak lekeleri. Sepete bir kelebek konmuş, kanatlarını kapamış, kelebeğe baka kalıyorsunuz çünkü dua eder gibi bir hali vardı. Sepetin hemen yanında çatlamış bir nar duruyordu. Bir resim daha çıkıyordu karşıma. Koyu bakır çalığı örtünün üstüne atılıvermiş beyaz zambaklar ve yarısına kadar su doldurulmuş mavi cam vazo. Arı zambaklardan birine kondu konacak. O zambakların vazoya yerleştirilmemiş olmamasına şaşırıyorum. Orada örtünün üstünde solup gidecekler. İşte resimler görüyordum, çiçek resimleri. Okşuyordum kitaptaki resimleri. Bu çiçeklerin hangi bahçelerde yetiştiğini, hangi bahçelerden devşirildiğini düşünüyordum. Kelebekleri düşünüyordum. Kırları bırakmış çiçeklerin peşine takılmış. Çiçekler ve meyveler o kadar güzeldiler ki, gerçek hayatta gördüklerime o kadar benzemiyorlardı ki, bunun sanatın sırlarından biri olduğunu ilk kez seziyordum. Fräulein von Osterlo, şimdi de bana akşam güneşinin hep kızılımsı renkleriyle ışıyan meyveleri, siyah üzümleri, dilinmiş portakalı, dökülüp saçılmış cevizi, böğürtleni, gümüş kupadan fışkıran gelincikleri, süsenleri, uçuk sarı ağlayan gelinleri işaret ediyor. Ay çiçeğinin kömecindeki ebem kuşağı billurundan su damlacıklarını işaret ediyor. Zambaklar solarsa arı gider diye korkuyorum ve arıları bu kadar seviyor olmama şaşırıyorum. Mavi, mor, pembe, beyaz, yalınkat ve katmerli sümbüller bir resimde bir kez daha soğanlarından fışkırıyor büyük çanakta. Taçlı kır laleleri adeta onları seyrediyor. Her dem tazeler yılbaşı için hazırlanıyorlar. Üzümlü kek tutmuş parmaklarımı Fräulein von Osterlo resimli kitabın sayfalarını açmadan önce peçeteyle siliyor, ovuyor. İstanbul'da 2003 sonbaharında Perisiz Evleri yazarken. Oyuncaklar Ağaç Han'dan Cihangir'deki eve geldi. Yeşil gözlü, kuyruğu dik, küçük siyah kedi. Elinizi sokup içine istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz kukla kaplan. Kahverengi göğsünün tüyleri bol şişman ayı. Kuyruğunu yelpaze gibi açmış mağrur tavus kuşu. Sallanınca ciyak ciyak öten. Süpürgesine binmiş sevimli cadı. Cadılarla haşır neşirliğim ondan yadigar. Bugün hiçbiri yok. Pompon kuyruklu tavşan yok. Çocuk büyüdü. Ergenlik çağı geçti. Gençliği yok oldu. Kocaldı. Şu sonbahar gecesi yazabilmek için oyuncaklarını sayıklıyor. Sayıklayışının gülünç olduğunu bile bile. Ama bazı evlerde oyuncaklar bir gerçeklikti. Yazan kişi galiba en çok kediyi özlüyor. Kediyi gençliğinde hediye etmişti genç ve güzel bir sinema aktrisine. Kahkahalarla gülmüştü aktris. Kediyi kuyruğundan yakalamış, yüzüme yüzüme savururken gülmekten boğulmuştu. Sen bu oyuncakları niye sakladın ki? Oyuncaklar oyuncak sepetinde durur derli toplu. Bazen hepsiyle oynanır, bazen kedi ve kaplanla. Hepsiyle oynandığında bir orman hayal edilir. Kedi evden kaçmış, ormana gelmiştir. Yaban soyunun içgüdüsüyle. Kaplan ve ayı ile arkadaş olur. Tavşan şehirle orman arasında posta bulağıdır. Tavus kuşuna gelince, onun ormanda gezinip durmasına pek anlam veremez çocuk. Bu yüzden de tavus kuşunu geçmiş zamanlarda yaşamış bir tavus kuşunun hayaleti yapar. Hayalet tavus kuşunu bakir ormanlarda özgür bir yaşama bırakır. Kedi ve kaplanla oynanılıyorsa, kedi seyirci, kukla kaplan oyuncudur. Kukla kaplan tek başına sunar gösterisini, çoğu kez pandomima. Ayı çoğu kez gecelerin yoldaşıdır. Koyun koyuna yatılır. Anne ile babanın kavga ettiği günlerde, çocukluğun soğuk gecelerinde. İlk ayrılık tavus kuşuyla. Aktristin kahkahalarından çok önce, mağrur tavus kuşunun sahiden tavus kuşu tüyleri tozardıkça tozardı. Renkler soldu. Harikulade ışıltılar, alev alev zümrüt yeşili. Derken ciyak ciyak ötüşü hırladı, hırıltılar arasında kayboldu. Bir köşede atılı duruyordu. Kapının önüne attılar. Tavus kuşunun ölümü denebilir mi? Ya da tavus kuşunu öldürmek. Toz içinde kalmış mikrop yuvası. Köşesinde keşke kalsaydı. Başka oyuncaklarım da oldu. Rayları kurup raylarda yürüttüğüm tren, lokomotif ve vagonlar. Son model 1954 Mercedes. Hep kırıla kırıla yok olmuş bir avuç jelatin kırpıntısı. Öncesiz sonrasız kaybettiğim çiçek dürbünleri. Cansız oyuncaklar. Tante Hilde'nin tam İstanbul'a dönerken armağan ettiği bal mumundan cansız İsa, cansız Meryem, cansız kuzular, kenarı sırma şeritli yeşil kadife örtü üstünde. Hristiyan mı olacaksın? Bir kış gecesi fırlatıp attılar İsa ve Meryem, sokağa döküldü. Hristiyan olmadım. Bal mumundan İsa da sanata dair. Bilmediğim sanata dair bir şeyler hissetmiş olmalıyım. Kedimin, kaplanımın, tavşanın ve ayının canlı olduklarına inanırdım. Cadı hayaleti. Tavus kuşu mağrur. Çiçek dürbünlerimdeki sonsuz şekillerin rüya olduğuna inanıyordum. Her sallayışta, her titreyişte değişen rüya. Ağaç Henda, arada bir gittiğimiz büyük oyuncakçı dükkanından İstanbul'a, onların hepsinin macerası benden gitgide uzaklaşıyor. Bir gün yayımlanırsa, burada, bu kitabın sayfalarında. Not defterime şöyle yazmışım. Artık hayatta olmadığın bir zamanda, nice yıllar geçmiş, belki 50-60 yıl sen öleli, belki daha fazla. Senin şimdi aşk-ı memnuyu, sergüzeşti, Eylül'ü okuduğun gibi bu yazdıklarını okuyanlar çıkacaksa, bir Eylül, bir Ahmet Haşim şiiri gibi yazabilmişsen, şimdi neler hissettiğini, yazarken hangi acılardan sınavlar geçtiğini onlar da hissedecekler. Onlara var olup olamayacaklarını hiçbir zaman öğrenemeyeceğin insanlara yazılmış mektup gibi olacak. Okuyacaklar. Bir an durup yazarı, seni, şu yaz sonu akşamı masa başındaki halini düşünecekler. Yazı makinesini, lambayı, açık pencereden ışığa gelen gece böceklerini, gece sineklerini. Böyle hatırlanacaksın. Böyle anılacak, böyle var olacaksın. Ölümde. Daha bir süre yazdıklarınla. Sen de Ahmet Haşim'in yaşadığı kadar. Orta halli her evin yemek odası vardır. 1950'ler İstanbul'unda. Cihangir'deki evimizin de. Antreden doğruca yemek odasına gidilirdi. Körüklü radyomuz yemek odasındaydı. Kim bilir kaç kez yazdığım radyo. Bir eşi İstanbul Radyosu'nun Harbiye'deki radyo evinin ikinci katında müzelik radyolar arasında sergileniyor. Radyo evine her gidişimde ona bakıyorum. Acaba kimin radyosuydu? Hangi evden arta kaldı? Bir çocuk tıpkı benim gibi Ankara Radyosu'nun çocuk saatini ondan dinledi mi? Gündüzleri özellikle öğleden sonraları annemin, geceleri babamın oturduğu derisi kırış kırış siyah maroken koltuk yemek odasındaydı. Tam karşısında gıcırdayıp duran Somya. Somya'nın üstünde şilte, kalınca örtü, bol bol yastık. 4 kişilik ve açılınca 8 kişilik itiş kakış da olsa 10 kişilik olduğu söylenen yemek masası yemek odasındaydı. Çevresinde 4 iskemli. Masanın az birisinde annemin çeyizinden ceviz kaplama büfe duvara dayalı. Büfe beni terk etmedi, ben de onu. Yattığım yerden Somya'da öğle uykusuna yatırılıyordum. Büfenin vitrinine bakardım. Vitrindeki biri kırılmış, 5'i kalmış likör kadehlerini görmeye çalışırdım. İnce cam, saydam kadehlerle buzlu cam küçük yapraklar, incecik dallar ve çiçekler, bahar çiçekleri. Fräulein von Osterloh'un çiçeklerinden sonra bütün çiçeklerin peşine düşmüştüm. Doğadaki çiçekler, sanattaki çiçekler. Büfe yerli yerinde. Yalnızca evlerden evlere taşınırken hayli yıprandı. Kadehler bugün hepi topu 3 tane. Hasan, ecza depozunun menekşe kolonyasıyla Yardley'in lavanta kolonyası ve pudra kutusu Cihangir'deki evdeydi. Menekşe kolonyası bir de Berber Kriton'un berber dükkanında. Beyoğlu'nda köşe başındaki Hasan ecza deposunun vitrininde çeşit çeşit kolonyalar, çeşit çeşit kolonyaların hepsi değişik değişik şişeleri göz okşardı. Evimize yalnız limon kolonyası ve pek seyrek, pek ender olarak da Yardley marka lavanta kolonyası girerdi. Limon kolonyasından hoşlanmazdım. Hastaneyi, ızdırapı, ölümü çağrıştırıyordu. Yardley ancak özel günlerde sürülebilirdi. Cihangir'deki Rum berberimizin tıraştan sonra saçlarıma döktüğü, herhalde tuvalet ispirtosuyla çoğaltılmış, uçuk eflatun ölgün leylaki menekşe kolonyasını çok severdim. Kokusunu ve rengini, özellikle rengini. Yine mi o baygın koku, çabuk banyoya? Menekşe kokusu iyice çıkana kadar başım yıkanıyordu ama her defasında bu hırpalanışa aldırış etmiyor, her saç tıraşından sonra yine menekşe kokularıyla eve dönüyordum. Zaten ille bir menekşe kolonyam olsun istiyordum. Kolonyanın kokusunu, rengini sevdiğim kadar şişenin üstündeki etikette hülyalar çağrıştıran koyu yeşil yapraklı menekşe resmini de seviyordum. Hangisini daha çok kestirebilmek güç şu an. Vitrindeki öteki kolonyaları da hatırlıyorum. Zambak, tütün, fujer, şipr ve çam. Fujerle şiprin ne olduğunu bilmiyordum. Hepsinin etiketlerinde çiçekler, bitkiler, otlar. Yardley lavantalarının etiketlerinde 150 yıl öncesinin sömürge imparatorluklarından mutlu bir genç kadın, mutlu çocuklar, kollarında hasır sepetler, sepetlerde tombul tombul lavanta çiçekleri. Kadın ve çocuklar bize bakarlardı. Hayalimde onları büyütüp karşıma alırdım. Eflatun çiçekli demetler sepetlerden taşmıştı. Yine Fräulein'in kuzgun kılıçlı sepetini hatırlıyordum resimdeki. Sonra o koca kulaklı av köpeği sıçrar durur. Böylece Yardley'in etiketi size mutlu bir hayata söz verir. Yardley lavantası zebercet yeşiliydi. Ayrıca bir de Yardley marka tok pudrası kutumuz vardı. Pudra bitmiş, teneke kutu duruyor. Demirbaş kutuya yerli talk pudrası konurdu. Fredo, kutudaki resim aynı fakat pas rengi. Paslı kahverengi, pas. Menekşe kolonyasına geri dönüyorum. Berber Kriton'dakiler kapaksızken, Hasan ecza deposunun vitrinindeki şişeler hem yüz yuvarlacık mor kapaklı hem eflatun jelatinle kaplıydı. Günün birinde bana orta boy bir menekşe kolonyası alındı. Etiketteki harcı alem çiçeklerle sevgimiz benim onlara, onların bana hiçbir zaman dinmemiştir. Gel gelelim, Dürer'in unutulmaz menekşelerini gördükten sonra etiketteki cılız, Mahmut Paşa işi menekşelere gönlüm burkuldu. Albrecht, yalın, soylu menekşeleri, fil dişi kuleye çekilmişçesine mavi kan taşıyormuşçasına bizden uzak benim etiket menekşelerime yabancıydı. Yine de gönül yakıyorlardı. Görkemlerine, soğuk güzelliklerine kapılmamak elde değildi. Bu güzellik apaçık eziyordu. Ne var ki ilk göz ağrım etiketin şimdi çaresiz kala kalmış menekşelerinden de asla vazgeçemiyordum. Onlar benim için hala çok güzel ve anlamlıydı. Hatta aşk şiirlerinin, aşk mektuplarının beylik menekşelerine daha yakın, daha özdeş. Zaten ne o mektupların, şiirlerin beylik menekşelerini küçümsedim, ne Dürer'in yüce menekşelerine tapınmaktan ürktüm. Bu ikisi bende iç içe yaşadı. Benim için evlerin mevsimleri olduğunu söylemiş miydim? Cihangir'deki evin mevsimi yağmur mevsimiydi. Yağmur. Sadece yağmur. Şemsiyelerde, Cihangir Parkı'nda mevsimi geçen, bahçıvanın söküp atacağı hercai menekşede, ölmüş ateş çiçeklerinde, sinema kapılarında, ilk yazda, güzde, okulda, geceleri, gündüzleri tıpır tıpır. Bu yağmurlara demiştim ki, Virginia Woolf'un romanındaki gibi yağıyorsunuz. Ama o zamanlar Virginia Woolf'u, romanlarını, bu romanlara gönül vereceğimi, ırmaktaki intiharı, Septimus'un intiharını, suların çağrısını bilmezdim. Bilsem de bilmesem de yağmurlar yılların yağmurlarıydı. Woolf yılları 1937'de yayımlamış. Biz Cihangir'e 1955'te taşındık. Taşınırken muşambaların tam örtemediği eşya ıslaktı. Bende yağmur 12 ayın 12 resminden Ekim ya da Kasım'a özgü. Bir adam, orta yaşlarda, başında şapkası. Rüzgar şemsiyesini uçuruyor, tersine çevrilmiş siyah şemsiye. Sonbahar yaprakları savruluyor ve çizgi çizgi yağmur yağıyor. Nisan, çiçekli bahar dalıysa, Ocak ayı da burnu havuç kardan adamdı. Şubat, öksürüp tıksıran büyük beyaz mendili sahici adam. Mayıs ne? Temmuz'un resmi. Birçok Temmuz geçti, birçok Mayıs. Resimler Fransızca ajandadaydı. Le Livre de tous les jours. Bütün günlerin kitabı. Şimdi hatırlıyorum ki ocakta kar yağıyordu. Bir evin dört penceresi, bembeyaz çatısı, mavi gecelerde kar. Donuk güneş kar topluyor, kar sulu sepken yağıyor, kar lapa lapa yağıyor. Her güne bir resim. Aynı ev, aynı çatı. Buzlar sarkmış. Kardan ibaret Ocak ayında bir gecede dolunay. Karlı evin damında yükselmiş. Temmuz'daydı kelebekler. Her günün yeni kelebeği, değişik kelebeği. Yeryüzünde bu kadar çok kelebek olduğunu bilmiyordum. Temmuz günlerinde uçuyorlar, konuyorlar. Kimileri bahçede, kimileri gökyüzü altında, kimileri tek bir çiçeğe konmuş. Mesela orman ıtırına. Beyaz kelebekler, kanatları kırmızı benekli siyah kelebekler, yanar döner gece mavisi gece kelebekleri. Temmuz'da tam 31 gün. Yağmur Ekim'de, her gün değil, kimi günler, hele Ekim ortaladıktan sonra gitgide çoğalarak.